Cuma öğleden sonra.
Cuma öğleden sonra.
Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Günlerden cuma, yine cuma öğleden sonra programını izlemektesiniz. Ben Vedat Ahmet, sizlerle yaklaşık bir saatlik zaman içerisinde her zaman olduğu gibi dini sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Bugünkü programımızda da sizlerle güzel ilahileri paylaşacağız. İlahiler eşliğinde de dini konuları ele alacağız. Bugünkü programımızda özellikle İhlas Suresi üzerine durmak istiyorum. İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in son surelerinden birisidir. En önemli surelerinden birisidir. İslam'ın inanç noktalarını özetleyen bir suredir. Belki bu anlamdan, bundan dolayı da İhlas adını almış bulunmaktadır. Bu sure en kısa surelerden birisi olması hasebiyle herkes tarafından ezberlenmektedir. Her Müslüman bu sureyi bilmektedir. Bilmeyenler de tabii bilmek zorundadır. Ama bir ilahi önce dinleyelim değerli dinleyiciler. Ondan sonra suremizi inşallah tanıyacağız.
Sana gönülden koparmak mümkün mü ya Resulallah? Bağlanmışım sana, sana gönülden koparmak mümkün mü ya Resulallah? Gözlerimden yaşlar akıyor, yüreğimde aşkım yaşıyor. Özlem ırmak olmuş taşıyor. Dindirmek mümkün mü ya Resulallah? Ya Resulallah, ya Habiballah. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebi Allah. Ya Resul, ya Habib, ya Nebi sevgi var ki anlatmak mümkün mü ya Resulallah? Bağlanmışım sana, sana gönülden kederden koparmak mümkün mü ya Resulallah? Bağlanmışım sana, sana gönülden koparmak mümkün mü ya Resulallah? Gözlerimden yaşlar akıyor, yüreğimde aşkım yaşıyor. Özlem ırmak olmuş taşıyor. Dindirmek mümkün mü ya Resulallah? Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiallah. Ya Resul, ya Habib, ya Nebi Allah. Ya Resul, ya Habib, ya Nebi Allah. Ya Resulallah.
Evet değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden birisi İhlas Suresidir. Kur'an-ı Kerim'in sıra itibariyle, yani Fatiha'dan Nas suresine kadar ki sıra itibariyle 114 suresi arasında 112. suredir İhlas suresi. İhlas suresi dediğimizde belki bazılarımızın hemen aklına gelmeyebilir ama İhlas suresi bizim Kul huvallahu ehad veya Kul huvallah diye bildiğimiz suredir. Estaizu billah. Kul huvallahu ehad. Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bu kadar kısa bir sure. Gördüğümüz gibi yaklaşık böyle 15 kelimeden oluşan bir suredir. Hatta o kadar bile yok. Yani içindeki sure içerisindeki edatları veya fiillerle ilgili fiillerin zamanlarını belirten edatları çıkardığımızda, kelimeleri çıkardığımızda 10 tane kelimeden oluştuğunu görmekteyiz ki bunlardan bir kısmı da tekrarlanmaktadır. Mesela Allah kelimesi 2 defa geçmektedir. Yelid, yulet kelimesi aynı kökten olan aynı bir kelime 2 farklı varyantta geçmektedir. Dolayısıyla yani çok kısa bir sure olduğunu görmekteyiz. İhlas suresi 112. suredir. Kul huvallah diye bildiğimiz suredir. Ve her Müslümanın ezberlemesi gereken surelerden birisidir. En azından namaz kılarken okuyabileceğimiz İnne atayna ile kul huvallah dediğimiz Kevser suresi ile İhlas suresi her birimizin hafızasında olması gerekiyor. Ayrıca en azından bir yerde bulunup da 3 ihlas bir Fatiha filanın ruhuna 3 ihlas bir Fatiha dendiğinde okuyacak kadar onu bilmemiz gerekiyor. Veya işte mezarlığa gittiğimizde, mezarlığı ziyaret ettiğimizde rahmete, Allah'ın rahmetine kavuşmuş yakınlarımız için okuyacağımız surelerden birisidir. Çünkü mezarlıkta genelde Fatiha ile birlikte 11 kere İhlas suresi veya 7 kere veya 3 kere en azından İhlas suresi okunmaktadır. Ona gayret etmemiz gerekiyor. Niye bu kadar çok okunuyor? Onu biraz sonra açıklayacağız değerli dinleyiciler. Ama şimdi yine Kur'an-ı Kerim'i tanıtırken, Kur'an-ı Kerim'deki sureleri tanıtırken surelerimizin yani tabir caizse kimlik kartını ortaya koymamız gerekiyor. İsmi nedir? İhlas dedik. İhlas nereden gelmektedir? Onu ele alacağız. Ne zaman nazil olmuştur? Bu da önemli bir konudur. Konusu nedir? Surenin konusu nedir? Ve ondan sonra da yani niye, daha doğrusu ne zaman nazil olmuştur derken bir de niye nazil olmuştur? Sebeb-i nüzul dediğimiz aslında. O konuları ele alacağız. Biraz da bazı kavramları açıkladıktan sonra bu şekilde sureyi özetle tanıtmış olacağız. Yoksa Değerli dinleyiciler, biraz detayına girecek olursak, sureyle ilgili, İhlas suresiyle ilgili, sadece İhlas suresiyle ilgili yazılmış tefsirler var. Yani tefsir kitapları, kitapçıkları. Dolayısıyla biz o kadar detaya girmeyeceğiz. Zamanımızın yettiğince bu konuyu özetle ele almaya çalışacağız. Genelde surelerin isimlerini konuşurken, önceki sohbetlerimizde de surelerden bahsederken, işte filan ayetinde, birinci ayetinde, son ayetinde, Feşman ayetinde şu kelime geçtiği için, şu konu geçtiği için ismine bu isim olarak bu kelime verilmiştir. İsmi bu şekilde adlandırılmıştır. Sure bu şekilde adlandırılmıştır diyoruz. İhlas suresi de ihlas kelimesi geçmemektedir. Dolayısıyla ihlas kelimesi geçmediğinden geçmemeksi dolayısıyla ihlası bu surenin ismini bu kelimeden işte filan ayetten aldı diyemiyoruz. Öyleyse İhlas suresinin ismi nereden geliyor? Bu ihlas nereden geldi? Aslında ihlas surenin içinde geçen kelime değildir ama surenin konusunun özetidir. Yani İhlas suresi ihlas konusunu ele almaktadır. İhlas konusu da ihlas ne demektir? Belki bunu da açıklamamız gerekiyor. Ve ihlasın tam nesini konu ediniyor? Onu anlamamız gerekiyor. İhlas bizim Türkçe dilimizde kullanılan bir kelimedir. İhlas. Biz bunu samimiyet anlamında tercüme ediyoruz genelde veya hiçbir karşılık beklemeksizin, hiçbir karşılık beklemeksizin Allah'a bağlanmak, Allah'a kulluk etmek, Allah'a teslim olmak şeklinde anlıyoruz. Biz bunu kelime anlamıyla saf, temiz, arı duru bir anlamı vardır ihlas kelimesinin. Halis deriz, halis. Muhlis, ondan sonra halisane, halisane duygularımız, hülasa deriz, işin özetine, işin özüne daha doğrusu, hülasa-i kelam deriz, kelamın, sözün özü anlamında. Yani bu ihlas işin özü, işin iç kısmı, işin varabileceği son nokta anlamına gelmektedir. Buradaki suredeki anlamıyla ise ihlas temiz, saf, duru, katıksız bir Allah inancıdır, bir tevhid inancıdır. Halis ve bir tevhid inancından söz etmektedir bu sure. Bundan dolayı da ihlas adı verilmiştir. Yani nasıl bir tertemiz Allah inancı olması gerekiyorsa, uluhiyet inancı olması gerekiyorsa bu sure bize onu öğretmektedir. Aslına bakılacak olursa Kur'an-ı Kerim'in 3 tane ana konusu vardır. Birisi uluhiyet konusu, ikincisi nübüvvet konusu, üçüncüsü de mead konusu. Yani ahirete inanç, ahiretle ilgili konular. Bu Kur'an-ı Kerim'in inanç noktalarıdır daha doğrusu. Kur'an-ı Kerim'in 3 ana noktası dedim. Kur'an-ı Kerim'in 3 ana itikat konusu. Bu aslında bütün dinlerin de özetidir. Bütün dinlerin özeti burada özetlenmektedir. Bütün dinlerin zenginliğini toplarsınız. Bunun özeti nedir derseniz, uluhiyet yani Allah inancı, nübüvvet peygamberlik inancı ve mead ahiret inancı. İnsanı yaratan kimdir? İnsanı yaşatan kimdir? İnsanı canını alacak olan kimdir? İnsan bu dünyada nasıl yaşar? Doğru yolda gitmesi için nelere dikkat etmesi gerekir? Peygamberlerin işte vazifesi, nübüvvet dediğimiz ve insanın bu dünyadan göç ettikten sonra, bu dünyadaki misyonunu tamamlayıp ahirete intikal ettikten sonra hesap günün olacağını, nasıl yaşadıysa onun karşılığını göreceğini bilmektir, buna inanmaktır. Bu işte bütün dinlerin özüdür. İhlas suresi bunun birinci noktasını ele almaktadır. Asıl noktasını, mihenk noktasını ele almaktadır. Yani Allah inancını, uluhiyet inancını. Çünkü dinden veya insanın hayatından Allah inancını çıkarırsanız o insanın hayatı bir kuyuya, boş bir kuyu, karanlık bir kuyuya dönüşür. İşte bu sure işin özünü, işin ana noktasını ele aldığı için İhlas adı verilmiştir. İhlas suresi ne zaman nazil olmuştur değerli dinleyiciler ve niye nazil olmuştur? Onun bir sebebi var mıdır? Sebebi nuzulü diyoruz. Yani İhlas suresi Peygamber Efendimiz'e ne zaman inmiştir? İlk defa Peygamber Efendimiz'e ne zaman inmiştir? Ve inmesine bir sebep var mıdır? Bunu her zaman sureleri anlatırken veya ayetleri tanıtırken bunlar üzerine durulmaktadır. Niye? Çünkü daha iyi anlaşılır. Peygamber Efendimiz'in hadislerine bakarak, Peygamber Efendimiz'in bize bırakmış olduğu mirasa, sünnetine bakarak biz Kur'an'ın surelerini daha iyi anlamaktayız. Çünkü Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, Kur'an-ı Kerim'i anlatmak, Kur'an-ı Kerim'i tanıtmak, kapalılıklarını gidermek, bizim anlayacağımız seviyeye indirmek için gönderilmiştir. Ayrıca hayatıyla da örnek olarak, hayatında da uygulayarak bize örnek olmuştur. Onun için biz oraya bakarız. Peygamber Kur'an'ı anlamak için Peygamber Efendimiz'in sünnetine bakarız. Bazılarının dediği gibi yok işte Kur'an kendi kendine anlaşılır. Anlaşılır ama bizi hangi uçurumlara götüreceği belli olmaz o zaman. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendi kendine evet anlaşılır ama Kur'an-ı Kerim'i doğru okursak. Kur'an-ı Kerim'i doğru okuduğumuzda da Kur'an-ı Kerim peygambere uyun diyor, peygamberi takip edin diyor. Peygamber Kur'an nasıl anladıysa siz de öyle anlayın diyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'in prizmasından bakarak anlamaya gayret etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde doğru yoldan ayrılmış oluruz. Şimdi surenin ne zaman nazil olduğu, yani Peygamber Efendimiz'e ne zaman indiği ile ilgili iki farklı görüş var. Bir görüşe göre Mekke döneminde nazil olmuştur. İkinci görüşe göre ise Medine'nin döneminde nazil olmuştur. Bu farklılık nereden kaynaklanıyor ve böyle bir şey mümkün mü? Yani bir surenin iki defa nazil olmuş olabilir mi? İki defa nazil olmuş olabilir ama bu sure iki defa nazil olmuş mudur? İşte onu biraz incelememiz gerekiyor. Aslında bir sure iki defa nazil olmuş olabilir diyorum ama bir sure iki defa nazil de olmaz. Yani o bir kere nazil olur, ikinci artık tekrar edilmiş olur. Dolayısıyla yani bu surenin ne zaman nazil olduğuyla ilgili iki görüşü ele alalım. Birinci görüşe göre ki yaygın görüş budur değerli dinleyiciler, sure, İhlas suresi Mekke'de nazil olmuştur. Bunu nereden çıkarıyoruz? Hadislerden çıkarıyoruz. Hadislere baktığımızda görüyoruz ki müşrikler Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Ve ey Muhammed, sen bizi Allah'a çağırıyorsun. Allah'a inanın, tek Allah'a inanın diyorsun. Ama bu Allah'ın nesebi nedir diyorlar. Nesebi nedir? Yani soyu sopu nedir bu Allah'ın? Seni çağırdığın Allah kimdir? Nesebi nedir? Özellikle nesebini soruyorlar. İşte o zaman Allah Teala Peygamber Efendimiz'e İhlas suresini vahyediyor ve Peygamber Efendimiz'e kul de ki, söyle ki onlara ey Muhammed, huvallahu ehad, o Allah tektir. vesaire devamı geliyor. Şimdi Araplarda şöyle bir adet varmış değerli dinleyiciler. Bir insanın kim olduğunu anlamak için önce bir soyunu soruyorlarmış. Nesebini. Bu kimin ailesinden, kimlerdendir bu? Yani bu kimdir demiyorlar, bu kimlerdendir. Kimlerden olduğunu öğrendikten sonra aşağı yukarı bunun kim olduğuna kanaat getiriyorlar. Onun için alışılagelmiş bir şekilde Allah Teala'yı da kim olduğunu öğrenmek için bu soruyu soruyorlar. Nesebi nedir, soyu nedir, sopu nedir? Yani Allah Teala'yı bir anlamda kendi akıllarının derecesine indiriyorlar. Oysa unutuyorlar ki onların akıllarını yaratan da, onları yaratan da Allah Teala'dır. Ve yaratıcı yarattığı şeyden daha üstündür. Onun farkına varamıyorlar. İşte o zaman bu sure-i celile nazil oluyor. Bununla ilgili farklı sahabe-i kiramdan farklı alimler, farklı müfessirler, tefsir ilminde üstad olan sahabe-i kiramdan rivayetler gelmiş bulunmaktadır. Bir diğer görüşe göre ise değerli dinleyiciler, sure Medine'de nazil olmuştur. Medine'de nazil olduğunu öne sürenler yine sahabe-i kiramdır. Sahabe-i kiramdan birkaç tane görüş vardır bu konuda da. Yani birkaç tane rivayet vardı daha doğrusu. Bir rivayete göre Hayber'deki Yahudiler, Hayber'de Yahudiler var. Hayber diye bir yer var. Orada Yahudiler yaşıyor. Onlar geliyorlar Peygamber Efendimiz'e. Ey Muhammed, sen Allah'a çağırıyorsun. İnsanları Allah'a davet ediyorsun. Söyle bakalım bize, bu Allah nedir? Nedendir bu? Taştan mı, topraktan mı, altından mı, demirden mi, gümüşten mi diye sorarlar. Peygamber Efendimiz de onlara cevaben yine İhlas suresini okur. Yani bu rivayetlerde bulunanlara göre de Allah Teala vahyeder İhlas suresini. Peygamber Efendimiz de İhlas suresini okur. Bir başka rivayete göre değerli dinleyiciler, Hristiyanlardan, yanılmıyorsam Necran bölgesindeki Hristiyanlardan olacaktır. Necran bölgesinde Hristiyanlar yaşıyor o dönemde. Bir papaz öncülüğünde, Hristiyan papaz öncülüğünde Hristiyan bir grup, bir heyet geliyor ve Peygamber Efendimiz'le İslam'ı konuşuyorlar. Ve o da, onlar da aynı şekilde Peygamber Efendimiz'e senin Rabbin nasıl bir şeydir, bize bunu söyle, hangi maddedendir diye soru soruyorlar. Peygamber Efendimiz de onlara benim Rabbim hiçbir şeyden yapılmamıştır. Benim Rabbim hiçbir şeyden meydana gelmemiştir. O her şeyden farklıdır der ve ondan sonra da yine İhlas suresini onlara okuyuverir. Şimdi iki görüşü görüyoruz bu şekilde değerli dinleyiciler. Bir görüşe göre Mekke'den nazil olmuştur, diğer görüşe göre Medine'den nazil olmuştur. Biz bunun hangisini kabul edeceğiz? İslam alimlerinin çoğuna göre değerli dinleyiciler, bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Onun için tercihe şayan, tercihe layık olan görüş kanaatimce de Mekke'de nazil olmuş olmasıdır. Bunu destekler mahiyette İslam alimleri, müfessirler şöyle demektedirler. Yani bu sure evet birkaç kere de nazil olmuş olabilir. Peygamber Efendimiz doğrudur bu birkaç olayda. Önce müşriklere, sonra Yahudilere, sonra Hristiyanlara İhlas suresiyle cevap vermiştir. Bu mümkündür, böyle olmuştur. Ama bu sure bir kere nazil olmuştur. O da ilk defa müşriklerle geçen o olayda, o tartışmada Mekke'de nazil olmuştur. Ki sure incelendiğinde yine müfessirlerin görüşüne göre sure incelendiğinde hem konu itibariyle hem de hem de içeriğinin sunulması itibarıyla, surenin edebi özellikleri itibarıyla Mekke dönemini Mekke döneminde nazil olduğunu göstermektedir. Hatta ilk nazil olan sureler arasında yer olduğu görüşündedirler. Ama daha sonraki dönemde de birkaç kere Peygamber Efendimiz bu sureyle cevap vermiştir. İşte Peygamber Efendimizin ilk defa Peygamber Efendimizin İhlas suresiyle mesela Yahudilere cevap verdiğini ne şahitlik edenler demişlerdir ki bu sure Medine'de nazil olmuş. Peygamber Efendimizin Hristiyanlara İhlas suresiyle cevap verdiğini duyanlar demişler ki bu sure Medine'de nazil olmuş, Hristiyanlarla ilgili nazil olmuş. Oysa bunların bütün hepsini bir araya topladıktan sonra, bütün hadisleri bir araya topladıktan sonra, bütün rivayetleri bir araya getirdikten sonra görüyoruz ki hem Mekke'de hem Medine'de bu sure-i celile ile Peygamber Efendimiz sorulan soruları cevaplandırmıştır. Ama sure Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Hatta Hazreti Bilal-i Habeşi biliyoruz, Habeşli bir köle ve İslam'dan vazgeçmesi için üzerine kızgın kumlar üzerine yatırılıyor. Kızgın kumları da 50 derece sıcağın altında güneşlemiş, kızmış kumlar olarak düşünün. Yani ayağınızla, ben bizzat şahidiyim, ayağınızla 20 saniye dahi basamıyorsunuz yerin üzerine. O kadar sıcak. Bilal-i Habeşi'yi oraya yatırıyorlar, üzerine de taş koyuyorlar ve güneşin altında kalmasını bırakıyorlar. Ve Bilal-i Habeşi'ye sen Rabbinden, bu inandığından vazgeç diyorlar. O da köle haliyle bildiği birkaç tane de kelimeyi kullanarak ehad ehad diyor. Kul huvallahu ehad. Şimdi biraz sonra onu da açıklayacağım. Yani ehad kelimesi sadece Allah için kullanılan bir kelime olması hasebiyle, bu haliyle herhalde işte Hazreti Bilal-i Habeşi'nin de kul huvallahu ehad'ı bildiğini, ondan dolayı da ehad ehad diye söylediğini ortaya atıyor müfessirler ve bunun da bu surenin Mekke'de nazil olduğuna bir delil olarak gösteriyorlar. Özetle söyleyecek olursak sure Mekke döneminde nazil olmuştur ama birkaç defa Mekke'de de Medine'de de Peygamber Efendimiz bu sureyle farklı dinlere mensup insanlara cevap vermiştir. Onun için Medine'de nazil olduğuna dair görüşler de vardır ama kabul edilen görüş Mekke'de nazil olduğudur. Şimdi bir ara verelim değerli dinleyiciler. Ondan sonra surenin içeriğiyle ilgili bazı şeyler paylaşacağız.
Thank you.
Evet değerli dinleyiciler, bu güzel ilahiden sonra da Kur'an-ı Kerim'in özeti diyebileceğimiz, Kur'an-ı Kerim'in özü daha doğrusu diyebileceğimiz, özeti değil de özü diyebileceğimiz İhlas Suresini tanımaya, anlamaya devam ediyoruz. Şimdi değerli dinleyiciler, İhlas Suresi ne zaman, nerede nazil olmuş, nüzul sebebi nedir bunu konuştuktan sonra şimdi biraz da bu İhlas Suresinin faziletini konuşalım. Çünkü biz biliyoruz ki İhlas Suresinin bizim hayatımızda çok önemli yeri var. Mesela biz İhlas Suresini her fırsatta okuruz. Yatarken okuruz, cenazede okuruz, daha doğrusu mezarlığa gittiğimizde okuruz. Olabildiğince namazlarda okuruz, her fırsatta okuruz. Yani özellikle 3 kere okuruz, namazlardan önce okuruz. Niye bunu okuruz? Bunu biz böyle gönlümüzden geçti diye mi okuyoruz? Hayır. Gönlümüzden geçti diye de, gönlünden geçti diye de okuyanlar vardır mutlaka. Ama biz bunun biraz da faziletine inanarak okuyoruz. Faziletine, üstünlüğüne, bunun, bu surenin değerine. Bunun değeri, fazileti nereden kaynaklanıyor? Yine Peygamber Efendimizin bize bildirdiği hadislerden. Peygamber Efendimizin bize bırakmış olduğu sünnet mirasından anlıyoruz. Bir de sahabe-i kiramın uygulamalarından anlıyoruz. Şimdi bununla ilgili Peygamber Efendimiz İhlas Suresinin Kur'an-ı Kerim'in 1/3 olduğunu söylüyor bize. Yani İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in 1/3. Dolayısıyla 3 tane İhlas okuyan, 3 kere İhlas Suresini okuyan Kur'an-ı Kerim'i okumuş, hatmetmiş kadar sevap alıyor. Biz onun için Kur'an-ı Kerim'i, İhlas Suresini 3 okuyoruz. Yani 3 okumasının anlamı budur. Bir diğer husus da, şimdi bu niye 3 bununla ilgili bir yorum var. Bu da Kur'an-ı Kerim, az önce de söylemeye çalıştım. Kur'an-ı Kerim'de 3 üzerine özellikle duruluyor. İnanç noktası üzerine. Birisi tevhid dedik, birisi nübüvvet dedik, birisi de maat. Allah inancı, peygamber inancı ve ahiret inancı. Allah inancı bu surede açıklanıyor. Bu sure, yani 4 oluşan, 10 kelimeden oluşan bu sure bize İslam'daki Allah inancının özünü veriyor. Hatta değerli dinleyiciler, bu da bu surenin icazındandır. İcazül Kur'an diye bir ilim vardı tefsirde. Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönlerini anlatan bir ilimdir. Ortaya koyan bir ilimdir. Bu sure 10 tane kelimesiyle hem müşriklere cevap veriyor, hem Yahudilere cevap veriyor, hem Hristiyanlara cevap veriyor ve çok özet bir şekilde veriyor ve tam bir şekilde veriyor. Yani konuyu kapatıyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in, özellikle de İhlas Suresinin mucizelerinden, icazından, mucizevi yönlerinden, icazından birisidir. Şimdi bu sure ile ilgili değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz'den, Peygamber Efendimiz'in döneminden, sahabe-i kiramdan gelen bir rivayet var. Aslında farklı kaynaklarda hem Hazreti Ayşe rivayet ediyor, hem de Enes bin Malik rivayet ediyor hadisi. Belki başka rivayetleri de olabilir, bilemiyorum. En azından benim gördüğüm 2 rivayeti var. Bu 2 rivayeti birleştirecek olursak, farklı nüansları da var, farklı bazı şeyler de var ikisinde de, ama ikisini de birleştirecek olursak özeti şudur bu rivayetin. Sahabe-i kiramdan birisi diğer sahabeye imamlık yapıyor. Bu imamlığı esnasında her surede İhlas Suresini okuyor. Bir rivayete göre de her surede İhlas Suresini okuyor, arkasından da daha bir sure okuyor. Her namazın her rekatında önce Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okuyor, Kul Huvallahu'yu okuyor. Arkasından da mesela Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. İnne atayna kul huval inne atayna kel kevser mesela diye devam ediyor. Bunu sahabe-i kiram uyarıyorlar. Diyorlar ki bunu yapma böyle. Yani İhlas suresini okuyacaksan arkasından başka sure okumana gerek yok. Yani önce İhlas'ı oku, sonra işte diğer rekatta başka bir şey oku. O da ısrarcı oluyor bu konuda. Diyor ki ben bu şekilde yapacağım. Ben her surede her rekatta İhlas'ı okurum, mutlaka okurum. Biraz daha ısrar edince olmaz böyle bir şey, bu doğru değil deyince o sahabi diyor ki madem istemiyorsunuz, madem bu şekilde beğenmiyorsunuz ben de size imamlık yapmam. Ama kendisi de çok muhterem birisi, çok değerli birisi, alim birisi, insanların değer verdiği birisi. Ondan dolayı sahabiler diyorlar ki tamam o zaman sen bildiğin gibi yap. Fakat olay daha sonra Peygamber Efendimiz'e intikal ediyor. Peygamber Efendimiz'e oradaki sahabilerden bazıları diyorlar ki ya Resulallah bu arkadaşımız çok değerli bir insan, çok muhterem bir insan ama namazdayken şöyle şöyle yapıyor. Yani her rekatta kul huvallahi okuyor. O zaman Peygamber Efendimiz kendisini çağırıyor. Kendisini çağırdıktan sonra diyor ki seninle ilgili bu şeyi söyleyen arkadaşlarının söylediklerini niye kabul etmiyorsun? Nedir sana engel olan? Her rekatta bu sureyi okumanın sebebi nedir? Niye okuyorsun bunu? Aslında Peygamber Efendimiz bir anlamda yani bunu yapmana gerek yok şeyini ifade ediyor, işaret ediyor. O zaman bu sahabi bu sureyi çok seviyorum ya Resulallah diyor. Peygamber Efendimiz de bu sureye olan sevgin ve muhabbetin seni cennete koyacaktır. Seni cennete götürecektir diyor. Yani ona sen bu sureyi her rekatta okuma diyor. Aslında her rekatta aynı sureyi okumak mekruhtur bizim anlayışımıza göre. Fıkıh kitaplarımız böyle yazar. Ama Peygamber Efendimiz yani umuma değil de herhalde sadece ona böyle özel bir şey vermiş, tasvip etmiş onun yaptığını. Bazıları bunun herkese umuma olduğunu da söyleyebilir ama genellikle İslam alimleri bunun o sahabiye özel bir durum olduğunu ortaya koymuşlardır. Onun için bir surede mesela kul huvallahu okuduktan sonra bir rekatta, birinci rekatta kul huvallahu okuyunca ikinci rekatta da kul huvallahu okunması mekruhtur. Bizim anlayışımıza göre, Hanefi mezhebine göre. Ama bu sahabiye Peygamber Efendimiz izin veriyor. Niye? Çünkü ben İhlas suresini çok seviyorum ya Resulallah diyor. O da bu sureye olan sevgin, yani bu sevgi ve muhabbet seni cehenneme, özür dilerim, sürçülisan ettim, seni cennete götürecektir diyor ve onu müjdeliyor. Hem de yaptığını takdir ediyor. İşte bu surenin fazileti böyle yüksek olduğu için, yüksek bir fazilete sahip olduğu için değerli dinleyiciler, bizler olabildiğince İhlas suresini okumaktayız. Hem namazlarımızda okumaktayız, hem namazlarımızdan önce okumaktayız, hem yatarken okumaktayız, hem fırsat buldukça dua mahiyetinde okumaktayız, Allah'a yaklaşma mahiyetinde okumaktayız, mezarlığa gittikten sonra okumaktayız. Mezarlığa gittikten sonra okunmasının sebebi de bize doğru bir itikadı öğretmesi hasebiyledir. Yani Allah'tan başkasına tapılmaz, Allah tektir, Allah'ın hiç kimseye muhtaç yoktur. Bu mezardakileri de aracı yapmaya gerek yoktur diye öğretmektedir bize bu sure. Onun için biz İhlas suresini okumaktayız. Eğer dua edecekseniz mezardakilere ne kadar büyük insan olursa olsun, hatta peygamber dahi olsa ona dua etmeyin, Allah'a dua edin. Çünkü duaları kabul edecek olan Allah'tır diye bu sure-i celile bize öğretmektedir. Ve bize şunu öğretmektedir, daha öncekiler özellikle Hristiyanlarda olduğu gibi büyüklerinizi azizlerinizi, Kur'an-ı Kerim'in başka ayetleri de bunu bize ifade ediyor. Azizlerinizi, sevdiğiniz dini önderlerinizi tanrılaştırmayın, putlaştırmayın anlamına da gelmektedir. Çünkü şimdi açıklayacağım, kısaca açıklamaya çalışacağım. Bu Sure-i Celile'nin anlamı budur. Öyleyse değerli dinleyiciler, sureyi anlattık, sureyi tanıttık. Nedir sure? Üstünlüğü nedir? Fazileti nedir? Sebeb-i nuzulü nedir? Anlamı nedir? Şimdi de biraz içeriğine girelim. Bu sure bize neyi söylüyor? Çok öz, vurucu kelimelerle, ifadelerle, cümlelerden oluşan bir sure. Kul huvallahu ehad. De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah birdir. O Allah tektir. Şimdi burada ilk vurucu cümle budur. Bir kere Peygamber Efendimiz'e hitap vardır. Ama bu hitap Peygamber Efendimiz'in şahsında bütün Müslümanlaradır, bütün insanlığadır. Deyin ki o Allah tektir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah birdir de değil, tektir. Çünkü ehad ifadesi vahitten farklıdır. Ve ehad ifadesi Arapça'da değerli dinleyiciler sadece bu haliyle, bu şekliyle. Yani Arapça'da elif lam takısı vardır. Bu belirleyici bir takıdır. Elif lam takısı kullanmaksızın sadece burada ve Allah için kullanılmaktadır. Ehad. Öbür türlü el ehad denmesi gerekir. Ehad kelime olarak da Allah'ın tekliğini gösteren, anlamı itibariyle tekliğini, birliğini gösteren ama bundan da öte sadece de Allah için kullanılmaktadır. Başka Arap dilinde ehad kelimesi kullanılmamaktadır. Bu haliyle, yalın haliyle. Dolayısıyla o Allah tektir. Ondan başkası yoktur. Ondan başka ilah yoktur anlamına gelmektedir bu. Bir de şunu söylemiş olalım. O dönemde insanlar bazı şeylere tapıyorlar. Putlara tapıyorlar. Hem Allah'a inanıyorlar hem de putlara tapıyorlar. Veya Yahudiler daha önce Allah'a inanıyorlar ama Üzeyr peygamberi Allah'ın oğlu diyorlar. Allah'ı Hazreti Yakup'la güreştiğini söylüyorlar. Hristiyanlarda ise Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu kabul etme söz konusu, hatta tanrılaştırma söz konusu, Ruhul Kudüs'ü aynı şekilde tanrılaştırma söz konusu. Şimdi bunları bırakın diyor. Allah tektir. Allah tektir. Tapılacak olan ilah tektir. Diğerleri Allah değildir. Diğerleri tapılacak varlıklar değildir, ilah değildir. Onlar sizin yaratıcılarınız değildir. Allahu Samet, Allah Samet'tir. Şimdi Samet kelimesiyle ilgili birkaç tane farklı görüş var. Samet kelimesinin ne anlama geldiğiyle ilgili. Samet kelimesine baktığımızda çok geniş anlamları olan bir şey. Niyet etmek, kast etmek, istemek anlamına gelmektedir. Ama aynı zamanda yüksek bir makam anlamına gelmektedir. Önder anlamına gelmektedir. Reislik yapma, yani başkanlık etme anlamına gelmektedir. Üstün bir şahıs, kendisine itaat edilen bir makam, mevki anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı da müfessirlerin veya dilcilerin açıklamasına göre kendisine herkesin ihtiyaç duyduğu, sıkıldığında başvurduğu, sıkıldığında, zorda düştüğünde sığındığı kapı, makam veya kişi veya yer anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kastetmek, yani bir şeyi istemek, bir şeyi hedeflemek anlamı vardır. Ama aynı zamanda yüksek bir makam anlamına gelmektedir Samet. En yüksek makam anlamına gelmektedir. Aynı zamanda da herkesin kendisine ihtiyaç duyduğu ama kendisinin hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı anlamına gelmektedir. Bunların hepsini birleştirecek olursak Allahu Samet dediğimizde Allah Samet'tir. Allah o kadar yücedir ki en yücedir, en yüksek makamdır. Herkes kendisine yönelir, herkes kendisini kasteder, herkes kendisinden ister. Herkes ona, o kapıya sığınır, herkes ondan ister, herkes ona muhtaçtır ama o hiçbir şeye muhtaç değildir. Onun hiçbir eksik tarafı yoktur. Hiçbir eksikliği olmaz. Devamında da lem yelid ve lem yulet diyoruz. O doğmamıştır. O doğmamıştır. O doğurmamıştır. Yani onun anası babası yoktur. Onun karısı yoktur. Onun eşi yoktur. Onun çocukları yoktur. Onun torunları yoktur. Çünkü değerli dinleyiciler, o mükemmeldir. O diğer varlıklardan farklıdır. O taştan, altından yapılan putlardan farklıdır. O insanların tarif ettiği, mesela Yahudilerin tarif ettiği Üzeyr'in babası değildir. Allah çok yüksektir. Onların tarif ettikleri farklı şeylerdir, yanlış inançlarıdır. O Hristiyanlıktaki Hazreti İsa'nın babası veya Hazreti İsa'nın kendisi veya Ruhul Kudüs değildir. Onlar farklı şeylerdir. Dolayısıyla onlar ilahlık mertebesinde olamazlar. Allah tektir. İsmiyle de tektir. İsmiyle de tektir. Sıfatlarıyla da tektir. Onun için ehad'dır. Ehad denmektedir. Kendisinden başka Allah yoktur. Ve Allah her şeyden üstündür. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Başka bir ayet-i kerimede de zaten çocuklarının, evlatlarının olmadığı çok açık ve net bir şekilde bildirilmiştir. Bu özettir. Özetle konu kapatılmıştır. Ama başka ayet-i kerimelerde Subhanellezî وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْب۪يرًا Bu ayeti kerimeyi de bayram namazlarında okuruz. Bayram namazlarının sonunda okuruz. Bu ayet-i kerimede de Rabbimiz bize bunu tekrar hatırlatıyor. Yani Allah'ın çocuk edinmediğini, çocuk edinmeyen, mülkte de ortağı olmayan, yani sahip olma noktasında da ortağı olmayanın Allah olduğunu, onun öyle bir Allah olduğunu, onun evlatlarının olmadığını, acizlikten ötürü de bir yardımcısı olmadığını bize olmadığı için de Allah'a hamd etmemizi öğretmektedir ayet-i kerime bu sureyi açıklama babında. Yani bu sure İhlas suresi hem Mecusilerin çifte tanrı inancına, hem müşriklerin çok tanrı inancına, hem Yahudilerin Allah'a evlat edindirme inancına, hem Hristiyanların Allah'a evlat edindirme, Allah'a babalık atfetme inancına cevap vermektedir. Ve وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Hiçbir şey de ona denk değildir. Hiçbir şey ona eşit değildir. O her şeyden üstündür. Sözleriyle Rabbimiz bize imanımızın özetini, mihenk taşını ortaya koymuştur. Onun için de bizler Müslümanlar olarak İhlas suresini hem ezberler hem okuruz. İnşallah Rabbim bizlere bu inançla yaşamayı da nasip etsin. Bugünkü programımızda burada noktalıyoruz değerli dinleyiciler. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.